Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Ya Adalet Ya Sefalet. Daha yaşanır bir Türkiye için 7 mesele, 7 reçete. Yazarı Profesör Doktor Selçuk Şirin. Türü araştırma inceleme. Doğan Kitap, 1. baskı, Ocak 2023. ISBN numarası 978-625-8215-98-4. Bu kitap 221 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 23 Ocak 2023. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Kitabın kapak resmi. Kapak sadece krem renginden oluşuyor. Bir kapı var ve kapı açık, 90 derece açık. Hepsi bu. Arka kapak. Şimdi umutsuzluğa teslim olma zamanı değil. Bizi buraya ne coğrafya ne de kader getirdi. Bizi buraya geçmişteki tercihlerimiz getirdi. Şimdi Türkiye'nin önünde bir yol ayrımı var. Ya sefalette ısrar edeceğiz ya da yeni bir hikaye yazmak için yola çıkacağız. Tercih bizim. Hem iyi bir araştırmacı hem de en karmaşık meseleleri herkese anlatabilecek kadar güçlü bir yazar olan Selçuk Şirin, ümitsiz olsam 2 yılımı bu kitaba vermezdim diyor. Şirin bu çalışmasında Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken 7 temel meselesini verilerle ve yaşanmış gerçek insan hikayeleriyle ortaya koyuyor, her bir soruna tarihimizden ve dünyadan iyi örneklerle somut çözümler sunuyor. Okudukça Türkiye'ye bakışınız değişecek, kendinizi daha umutlu ve güçlü hissedeceksiniz. Çünkü değişim ümit etmekle başlar. Değerli dostum Selçuk Şirin, akademik çalışmalarını kitleye yayma ve daha iyi bir eğitimle saygın, adaletli bir toplum yapısına ulaşma yolunda hayran olunacak kadar büyük bir çaba gösteriyor. Bu değerli kitapla bu duyarlılığını bir kez daha taçlandırıyor. Zülfü Livaneli. Selçuk Şirin benim doktora yıllarından okul arkadaşım. Yıllar içinde ilmek ilmek işlediği üst düzey akademik kariyerini toplumu eğitmeye adanmış kitaplarıyla zirveye taşıyor. Bu kitap Türkiye'nin daha saygın bir noktaya ulaşması için önemli ipuçları taşıyor. Okunması ve içindeki bilgilerin özümsenmesi dileğiyle. Profesör Doktor Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi. Selçuk Hoca'nın yalın kaleminden hepimize kılavuz niteliğinde rakamlar, bilimsel kaynaklar ve yaşayanların kendi tecrübeleriyle bezenmiş harika bir eser. Selçuk Hoca'ya uzun ömür, tükenmez, özgür bir kalem, bizlere de iyi okumalar ve uygulamalar dilerim. Doçent Doktor Canan Dağdeviren, Massachusetts Institute of Technology, MIT. Daha yaşanır bir Türkiye için adalet talep eden, bedel ödeyen herkese. Teşekkür. Şimdiye kadar 2 ayrı dilde pek çok kitap yazdım. Her kitabı yazarken zorlandığım dönemler tabii ki oldu. Ama daha evvel yazdığım hiçbir kitap beni bu kadar yormadı. Birazdan göreceğiniz gibi bu kitapta birbirinden bağımsız 8 ayrı bölüm, 7 farklı konu var. Ekonomiden girip bireysel mutluluktan çıkıyoruz. Arada barınma krizine, sağlık, eğitim, çevre ve toplumsal güven bölümlerine uğruyoruz. Her bölüme hakkını vermek için bir doktora öğrencisinin teze hazırlanırken yaşadığı o telaşı yaşadım. Ya kritik bir kaynağı atlarsam, ya önemli bir kuramsal çerçeveyi yanlış yorumlarsam. Kitabın yazım sürecinin diğer kitaplarımın 2 hatta 3 katı zamanı alması bu yüzden. Kitapta yer alan 7 meselenin her birinde hem sorunları ortaya koymak hem de çözüm yolları sunmak için önce sıkı bir literatür taraması yaptık. Ardından da her bölümü yazmadan önce ve yazdıktan sonra o alandaki uzmanlara hem yazılı hem de sözlü olarak danıştım. Gelen öneriler doğrultusunda kitap onlarca farklı versiyondan geçerek elinizdeki son şeklini buldu. O nedenle bölüm sırasıyla beni uzmanlıklarıyla destekleyen, önerdikleri kaynaklarla, paylaştıkları raporlarla ve en önemlisi de dostça uyarılarıyla yönlendiren meslektaşlarım olmasa bu kitap yazılmazdı. Hepsini tek tek anmak ve şükran duygularımı paylaşmak isterim. Profesör Doktor Can Erbil onlarca noktada bilgi, belge ve düzeltide bulundu. Profesör Doktor Ümit Özlale makro düzeyde pek çok veriyi bizimle paylaşmakla kalmadı. Özellikle barınma krizi konusunda yaratıcı çözümlerini de bizden esirgemedi. Profesör Doktor Veysel Ulusoy kitabı baştan sona okuyup özellikle ekonomik gidişat bölümünde son derece faydalı uyarılarda bulundu. Doktor Buğra Gökçe barınma bölümünde önemli uyarılarda bulundu. Profesör Doktor Güven Sak özellikle çevre ve yeşil dönüşüm konularında ana ilham kaynağım oldu. Profesör Doktor Kayıhan Pala sağlık bölümünü baştan sona okuyarak kritik geri dönüşler yaptı. Pediatrist Doktor Nazlı Gülenç hem kitabı baştan sona okudu hem de sağlık bölümüne dair bilgi ve belge paylaştı. Gazeteci arkadaşımız Uğur Koç ile derin yoksulluk konusunu ülkemizde gündeme taşıyan Hacer Fongo, kitapta okuduğunuz hikayelerin bulunmasında ve yoksulluğun derinliğinin altının çizilmesinde etkili oldu. Son olarak Profesör Doktor Tülin Erdem her bölümü tek tek okuyup oldukça kıymetli sistematik uyarılarda bulundu. Bana devam etmek ve daha derine dalmak için cesaret verdi. Hiçbir kitap tek başına yazılmıyor. Elinizdeki kitap koca bir ekibin ortak çabası sonucu size ulaştı. Ekibin patronu der zaman olduğu gibi sevgili eski öğrencim, kendisi de artık başarılı bir yazar olan Orhan Murat Bahtiyar'dı. Doktor Ceylan Özlem, Mertens bu kitabın her bölümü bittiğinde ilk okuyan kişi oldu. Kapak tasarım sürecinde değerli dostlarım Serdar İlhan ve Doktor Nazlı Gülenç desteklerini esirgemedi. Her zaman olduğu gibi kitabı sizin elinizdeki haline sevgili editörümüz Sema Çubukçu getirdi. Son olarak Doğan Kitab'ın yayın direktörü sevgili dostum Cem Erciyes, teslimi defalarca geciken bu kitabın yayımlanması için her aşamada sabırla bana yeniden başlama fırsatı verdi. Ben projeden umudu kestiğim dönemlerde cesareti bu 4 arkadaş verdi. Orhan, Ceylan, Sema ve Cem, teşekkür ediyorum. Daha iyi bir ortak gelecek umuduyla iyi okumalar dilerim. Kitap artık sizin. Ön söz. Ne olacak bu memleketin hali? Türkiye yakın tarihin en derin buhranlarından birini yaşıyor. Enflasyon, işsizlik, kira ve ev sıkıntısı insanların hayatını zehir ediyor. Bunlar yetmiyormuş gibi pandemiyle gelen sağlık krizi, doktorlara yönelik şiddet, tarihi ve doğal zenginliklere yönelik hoyratça saldırılar her gün ayrı bir skandal olarak gündemimizde. Eğitime ise hiç girmiyorum. Zira sınav skandallarından gelecekten umudu kesmiş gençlere o alan zaten yıllardır kanayan derin bir yara. Bu tabloya bakınca ben de herkes gibi endişeleniyorum. Ülkem için, sevdiklerim için, geleceğimiz için endişeleniyorum. Ne olacak bu memleketin hali? Eskiden siyasetle ilgilenenler ve aydınlar sorardı bu soruyu. Ne olacak memleketin hali? Artık bu soruyu herkes soruyor. Bizim köydeki sofralardan, New York'taki barlara, televizyonlardaki tartışma programlarından, üniversitelerdeki panellere kadar son yıllarda nereye gitsem hep aynı soruyu duyuyorum. Eskiden oturduğumda hayatın çok farklı noktalarında kendilerine özgü dertleri olan, işleri güçleri, kişilikleri farklı insanlarla doğal olarak birbirinden renkli sohbetlere girerdim. Kimiyle edebiyat, kimiyle çocuklar, kimiyle de dünyadaki yeni trendler üzerine muhabbet ederdim. Son yıllarda bir şey değişti. Artık sohbete nereden başlarsak başlayalım, konu dönüp dolaşıp o soruya geliyor. Ne olacak bu memleketin hali? Türkiye tam da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi, evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkanı vermiyor. Madem başka bir şeye odaklanamıyoruz, o halde oturup hakkıyla memleketin dertlerine odaklanalım. Bu kitap işte bu çabanın sonucu olarak yazıldı. Eğer siz de benim gibi ülkenin gidişatını dert ediyorsanız bu kitap sizin için yazıldı. Amacım ülkeyi dert edenlerin derdine ortak olmak, onlarla yeni bir yol bulmak. Türkiye'nin sorunlarının çok ve derin olması bu sorunların çözülemez olduğu anlamına gelmiyor. Bu kitapta incelediğim Türkiye'nin sorunları arasında çözülemeyecek hiçbir derdimiz yok. Öyle olduğunu görsem zaten oturup bu kitabı yazmazdım. Kitabı okudukça siz de bana hak vereceksiniz ki yaşadığımız sorunların sebebi coğrafya ya da kader değil. Buraya bilerek, isteyerek, tercih ederek geldik. Buradan kurtuluşun formülü de aynı. Bu karanlıktan daha çok bilerek, daha çok isteyerek ve daha doğru tercihlerde bulunarak çıkacağız. Yeter ki yola çıkma irademiz olsun. Mevlana'nın dediği gibi yola çık, yol görünür. 7 mesele. Türkiye'nin çözmesi gereken çok derdi var. Bu dertleri sistematik bir şekilde ele almak için başta OECD, Birleşmiş Milletler, BM, Dünya Bankası olmak üzere pek çok kalkınma örgütünün kullandığı çoklu refah göstergelerini inceledim. Bir ülkenin iyi oluş, yani well-being halini anlamak ve değiştirmek için ekonomik göstergelerin yanı sıra sosyal ve kültürel göstergelere de bakılıyor artık. BM bu göstergeleri 3 başlık altında topluyor. OECD ise 11 farklı gösterge kullanıyor. IMF daha ziyade ekonomik göstergelere odaklanıyor. Bu yaklaşımları tek tek inceleyince Türkiye'nin önümüzdeki dönemde çözmesi gereken sorunları 7 başlık altında toplamak mümkün. Bu sorunların her biri önemli ama kolaylık olsun diye ben Maslow'un ihtiyaçlar piramidine göre kitapta şu sırayı tercih ettim. İstihdam, barınma, sağlık, eğitim, çevre, toplumsal güven ve yaşam kalitesi. Siz kitabı okumaya istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz. Konular birbiriyle ilintili ama her bölüm bağımsız okumayı da mümkün kılacak şekilde hazırlandı. Her bölüm önce o meseleyi niçin dert etmemiz gerektiği sorusuna yanıt veriyor. Ardından da o meseleye dair temel verileri 2 başlık altında sunuyor. İlk olarak verileri dünyayla kıyaslayarak inceleyeceğiz. Global bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla önemli olan dünyada nerede durduğumuz. Ancak bu yetmiyor. Aynı zamanda kendi geçmişimize göre nereden nereye geldiğimize de bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla hem uluslararası karşılaştırmalı hem de tarihsel trend verilerine ulaşabileceksiniz. Ancak istatistiki verilerin insanı konudan uzaklaştıran bir özelliği var. İnsanlar bir süre sonra sayılara karşı duyarsızlaşıyor. O nedenle verileri ayrıntılı sunmadan önce her bölümde yaşayan anlatsın alt başlığı altında gerçek insanların tanıklıklarına da yer veriyorum bu kitapta. Yaşayan anlatsın ki derdin boyutunu daha iyi anlayalım. Yaşar Kemal'in gazeteciliği ve özellikle röportajları pek bilinmez ama fırsatınız olursa arayıp bulun lütfen. Bir dönem ülke sorunları derinlemesine söyleşilerle anlatılırdı. Bu geleneğin genç temsilcileri az da olsa var, bu kitapta onların da emeği var. Aynı şekilde son zamanlarda sokak röportajı yapan gazeteci arkadaşların da sorunların anlaşılmasında ciddi bir katkısı oldu. Onların sayesinde öğrendik ki yaşayan sorunu en iyi anlayandır. Bu kitabın asıl amacı sorunlara çözüm bulmak için bir diyalog başlatmak. O nedenle her bölümün sonunu çözüm önerilerine ayırdım. Bu reform önerilerini geliştirirken o konuya vakıf uzmanlardan ve literatürden istifade ettim. her alanda o alanın ehli olan kişilerle iletişime geçmekle kalmadım. Aynı zamanda o alanda yazılmış raporları ve makaleleri de inceledim. Bütün bu çabada önceliği şu iki soruya verdim. Geçmişte Türkiye bu sorunu nasıl çözdü? Dünyada bize benzeyen ülkeler bu sorunu nasıl çözdü? Tarihimizde bugün yolumuzu aydınlatacak iyi bir örnek varsa o örneği araştırıp yeniden gündeme getirdim. Eğitimde köy enstitüleri modeli, barınma sorununda TOKİ'nin ilk dönemi, sağlık alanında üç basamaklı sevk zinciri işte böyle gündeme geldi. Ancak yaşadığımız sorunların pek çoğu global meseleler. Çevre global bir mesele. Huzur ve mutluluk her yerinde giderek öne çıkan bir sorun. O nedenle temel sorunlarımıza çözüm ararken dünyadan iyi uygulamaları da bizim çözüm setine aldım. Eğitim bölümünde modüler sınıf düzeni, barınma bölümünde ek konut vergisi, çevre konusunda yeşil dönüşüm teşvik sistemi böyle ortaya çıktı. Hazırsak başlayalım. Yol uzun. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.